Ayrım 21.
Sayfa 214. Doğrusu Felek haksızlık ediyordu. Çünkü henüz 17 yaşında güzel bir kadındı. Ayaklarını salonun eski döşemesinin üzerinde kaydırıyor, zıplamak ve dans etmek istiyordu. Yaşı 17 olmasına rağmen kocası Oakland mezarlığında, yavrusu da beşiğindeydi. Herkes de onu mutlu sanıyordu. Endamı orada bulunan genç kızlardan daha ince, daha güzeldi. Gerdanı herkesinkinden daha beyazdı. Ayaklarının küçüklüğüne denecek söz yoktu. Onu Charles'ın mezarının yanına gömmeli ve mezar taşına da şunları yazmalıydı. Ve sevgili eşi. Dans ve flört edecek kadar genç, evli kadınların yanına oturup genç kızları çekiştirecek kadar da ihtiyar değildi. Dul kalmayı hak etmiş bir yaşa da sahip değildi. Ona göre dullar o derece yaşlanmış insanlar olmalıydı ki, dans ve flört etme istekleri çoktan ölmüş bulunmalıydı. Hayır hayır, orada namuslu ve şefkatli bir eş, 17 yaşında örnek bir dul sıfatıyla beklemesi ona hiç yaraşmıyordu. Tezgahını ziyarete gelen güzel delikanlıların karşısında gözlerini yere indirmesi, sesini kısması hiç de doğru değildi. Atlanta'nın tüm genç kızları kendilerine kur yapacak birer erkek bulmuşlardı. Bunların en çirkini bile sanki klasik bir güzelliğe sahipmiş gibi davranırdı. İşin en acı yanı da hepsinin üzerinde çok güzel tuvaletlerin bulunmasıydı. O ise desensiz, sık dokunmuş siyah bir kumaştan yapılma elbisesi içinde bir kargaya benziyordu. Bu elbise boynuna ve bileklerine kadar kapalıydı ve üzerinde de annesinin akik broşundan başka ne bir süs ne de bir takı vardı. Zavallı Scarlett, sıska ve çirkin kızların çakı gibi delikanlıların kollarında guguk kuşu gibi dolaştıklarını görmeye mahkumdu. Bütün bunlar Charles Hamilton'ın kızamağa yakalanması ve kahramanca ölmesini bilememesinden kaynaklanıyordu. Scarlett isyan etti ve dirseklerini tezgaha dayadı. Oysa dadı ona dirsekler bu biçimde masaya dayanarak oturursa buruşukluklar oluşacağını ve kötü bir görünüm ortaya çıkacağını belki 100 kez söylemişti. Fakat bu uyarı artık onun umurunda değildi. Çünkü kollarını gösterecek zamanın hiç gelmeyeceğini biliyordu. Önünden geçen tuvaletli genç kızlara öfke dolu bakışlar fırlatıyordu. Üzerleri işlemeli ipekliler, volanlar, siyah kadifelerden yapılan küçük kurdelelerle süslü pembe satenler, açık mavi cam fesler, geniş etekler, şelale gibi düşen danteller, hoş kokulu çiçekler, açık gerdanlar ve omuzlar. Maybel Merriweather kendisine kur yapan adamın kolunda tezgaha doğru ilerledi. Sırtında son gemiyle Charleston'dan getirilen yeşil elma renginde bir pamuk tül vardı. Maybel elbisesi içinde öyle gösterişli ve caka ile yürüyordu ki gören küçük dağları onun yarattığını sanırdı. Scarlett öfke ve kıskançlığından "Bu elbise içinde olmayı ne kadar çok isterdim," dedi içinden. Maybel bir inek gibi şişman. Bu yeşilse tam bana gider. Gözlerime de öyle uygun düşer ki. Esmerlerin bu rengi seçmelerine akıl erdiremiyorum doğrusu. Onları yemyeşil yapıyor. Küflenmiş peynir gibi oluyorlar. Üzerimdeki yas elbisesini çıkardıktan sonra da bu renk bana haram olacak, öyle mi? Evet, haram olacak. Evlenmenin bir yolunu bulsam bile haram olacak. Hayatımın sonuna kadar gri, kahverengi ya da iğrenç mor elbiseler giymem gerekiyormuş. Scarlett bir süre bu haksızlıkları düşündü. Eğlence ve güzel elbiselerin, dans ve flört etme zamanı ne kadar da çabuk geçmişti. Demek ki hayat yalnızca birkaç yıl sürüyordu. İşte bu kısa süre içinde genç kız evleniyor, koyu renk elbiseler giyiyor, doğumlar yaparak vücudunun biçimini bozuyordu. Bir eğlence ya da baloda evli kadınlarla birlikte oturuyor ve ancak kocasıyla ya da ayaklarına basan ihtiyarlarla dans edebiliyordu. Bu kurallara uymayacak olursa öteki kadınlar onun hakkında kötü sözler söylerler ve zavallı kadın saygınlığını yitirir, ailesini de parmakla gösterirlerdi. Genç bir kızın güzelleşme ve erkeklerin hoşuna gitme sanatını öğrenmek için bütün gençliğini feda etmesine rağmen, ilerideki günlerde bundan ancak bir ya da iki yıl yararlanabileceğini görmek yürekler acısı bir şeydi. Scarlett annesiyle dadının kendisine verdikleri terbiyeyi düşündü. Sonunda hayatın bütün aşamalarında edindiği deneyimlerden kendisinin mükemmel ve tam anlamıyla olgun bir kadın olduğunu anladı. Annesi sınırları çizilmiş bir takım kurallardan ibaretti. Bunlara uyulduğu takdirde insan kesin olarak çektiği külfetin karşılığını elde ediyordu. İhtiyar kadınlara kibar, saf ya da çok akıllı görünmemek gerekirdi. Çünkü gözleri cam gibi parıldayan bu ihtiyarlar, genç kızları kedinin ciğeri beklediği gibi bekliyorlar ve en önemsiz bir söz ya da davranış sapması olduğu zaman hemen üzerlerine atılıyorlardı. İhtiyar erkeklere ise daha değişik davranmalıydı. Bu bunakların kendini beğenmiş karakterlerini gıcıklamak için korkusuz, geveze ve biraz da işveli olmak gereklidir. Çünkü böyle davranışlara muhatap olan ihtiyar erkekler gençleşiverirler. O zaman onlar dinçleştiklerini sanarak yanağınızı sıkarlar ve size afacan bir kız olduğunuzu söylerler. Bu durumda daima kızarmak ve utanmak gerekir. Eğer böyle yapılmazsa onlar yanaklarınızı ağızları sulanarak daha fazla ve sıkça sıkarlar. Sonra oğullarına da sizin ahlaksız bir kadın olduğunuzu söylerler. Kadınlar ve genç kızlarla aranızdan su sızmaması gerekir. Onlarla her karşılaştığınızda öpüşmeniz de şarttır. Hatta günde 10 kez olsa bile. Hoşunuza gitmese de onları kucaklamalı ve onların da sizi kucaklamalarına izin vermelisiniz. Pek gerçek olmasa da elbiselerine ve çocuklarına hayran kaldığınızı söylemelisiniz. Yeri gelince genç kızlara aşık olan delikanlılardan söz ederek onlara umut vermelisiniz. Ve hepsinden önemlisi, aynı onlar gibi yapmalısınız. Düşündüklerinizi kesinlikle söylememelisiniz. Bir başka kural da, genç kadınların kocalarıyla karşılaştığınızda onları tanımamazlıktan gelmenizdir. Onlar eskiden reddettiğiniz talipleriniz ya da hoşunuza giden kişiler olsa bile. Çünkü bir genç kadın, genç kocalara karşı nazik davranacak olursa hemen, kötü niyetle konuşuyor, damgasını yer ve saygınlığını yitirir. Gelelim delikanlılara. Burada kural tamamen değişiktir. Onlara bakarak belli belirsiz gülebilirsiniz. Delikanlılar neden güldüğünüzü anlamak için yanınıza sokulurlar. Siz bir açıklama yapmak zorunda olmadığınız gibi bu sefer kahkaha atarak gülmekte de serbestsiniz. Gözlerinizle onlara birçok vaatte bulunursunuz. Bu da onları sizinle baş başa kalmak için çare aramaya tahrik eder. İçlerinden biri amacına ulaşıp sizi öpmeye kalkıştıysa siz gücenebilir ve hatta bir hayli kızabilirsiniz. Bu delikanlılar her çareye başvurup ikinci kez öpmeye de çalışırlar. Gerçi Alan ile dadı Scarlett'e bunu öğretmemişlerdi ama o bunun iyi sonuçlar verdiğine tanık olmuştu. İşte o zaman ağlarsınız, sızlamaya başlarsınız. Kendinizi bir kaza sonucu öptürdüğünüzü ve bundan sonra size saygı göstermeyeceğini söylersiniz. Çoğunlukla delikanlı mendiliyle gözyaşlarınızı kurular ve sizinle evlenmek ister. Bunu size saygıda kusur etmediğini kanıtlamak için yapar. Bir de şu var, of, delikanlılarla yapılacak o kadar çok şey var ki, Scarlett bunların hepsini biliyordu. Yandan uzunca bir bakış, yelpazenin altından hafif bir gülümseme, pelerinin bir kampana biçimini alması için kalçanın hafifçe çalkalanması, gözyaşı dökmek, kahkaha atmak, övmek, tatlı dilli olmak, işte bu fettanlıklar kesin olarak erkeği alt ederdi ama eşi hariç. Bütün bu aşk oyunlarını öğrenmek, bunlardan belirli bir süre istifade etmek ve sonsuza kadar bırakmak neye yarardı? Hiç evlenmemek ve sürekli olarak güzel bir yeşil elbise giymek ve size kur yapan güzel erkeklerin arasında bulunmak ne şahane olurdu. Fakat bu durum çok sürerse sonuç pek yararlı olmazdı. Herkesin sahte bir acıyışla, zavallı küçük dediği Wilkes India'ya da benzemek vardı. Evet, evlenmek ve hiç eğlenilmese bile onurunu korumak daha hayırlı bir işti. Tanrım, hayat ne kadar belirsizliklerle doluydu. Neden Charles ile evlenmek gibi aptalca bir iş yapmış ve 16 yaşındayken hayat kitabını kapatmak zorunda kalmıştı? Scarlett'in isyan ve pişmanlık dolu hayalleri, salonda bulunanların birden kaynaşmalarıyla kayboldu. Herkes duvar diplerine çekildi. Kadınlar elbiselerinin bir kazaya uğramasını önlemek için eteklerini topladılar. Yukarı çekilen eteklerin altından kilotların fırfırlı paçaları görünüyordu. Scarlett ayaklarının ucuna basarak yükseldi. milis yüzbaşısının sahneye çıktığını gördü. Subay birkaç kısa emir verdi ve askerler hemen sıraya girdiler. Birkaç dakika süren ve alınlarını terleten sıkı bir talim yaptılar. Salonun dört bir yanından bravo sesleri yükseliyordu. Scarlett de herkes gibi askerleri alkışladı. Talim bittikten sonra askerler panç ve limonata ikram edilen tezgahlara doğru dağıldılar. O dava uğrunda besleyeceği sahte coşkuyu daha sonra göstermek yerine hemen faaliyete geçmeyi daha uygun buldu ve Melanie'ye dönerek ''Ne güzel delikanlılar değil mi? Onları burada görmek bile insanın göğsünü kabartıyor.'' dedi. Melanie tezgahın üstüne örgü işi eşyaları yerleştiriyordu. Bir hayli meşguldü. Farkında olmadan yüksek sesle konuştu. ''Haki üniformayı Virginia'da taşıyacak olurlarsa bir kat daha güzel olacaklar.'' Oğulları milis bölüğünde bulunan birçok kadın uyarı anlamı taşıyan bu sözü işitmişti. Mrs. Guinan mosmor oldu. Kısa bir süre sonra da sarardı. Çünkü sevgili Willis'i de milis bölüğündeydi. Scarlett, Melanie'nin böyle bir söz söyleyeceğini tahmin edememişti. Çok şaşırdı. ''Canım Melly, ne diyorsun Allah aşkına?'' ''Scarlett, sen de çok iyi biliyorsun ki haksız değilim. Gençlerden ve ihtiyarlardan söz etmiyorum. Ama şimdi bu salonda eli silah tutabilecek yüzlerce delikanlı var. Bugün yapılacak tek iş de silaha sarılmaktır.'' Scarlett bunu hiç düşünmemişti. ''Fakat şey'' diye söze nereden başlayacağını bilemedi. ''Burada da bir miktar askerin kalması gerekmez mi?'' Willie Guinan, Scarlett'e çocuğunun Atlanta'da kalmasına bir sebep uydurmak için şöyle söylemişti. ''Devleti istilacılara karşı koruyacak bazı askerlerin burada kalması gerekir görüşündeyim.'' Melanie soğuk bir tavırla ve aynı anda milislere de anlamlı biçimde bakarak cevap verdi. ''Bizi kimse istila etmemiştir, etmeyecektir de. Zaten kendimizi istilacılara karşı korumanın da tek yolu vardır. Yankileri gidip Virginia'da ezmektir.'' Milislerin zencilerin ayaklanmalarını önlemek için burada kaldıkları konusunda uydurulan hikayelere gelince, bütün bunlar saçmalıktan başka bir şey değildir. Ben hayatım bu kadar aptalca bir şey görmedim doğrusu. Halkımız niçin ayaklansın ki? Alçaklar için iyi bir sebep doğrusu. Bu konuda bahse girerim. Her devlet milislerini Virginia'ya gönderse bir ayak almaz bütün yankilerin başları ezilir. İşte bu kadar basit. Scarlett daha da şaşırdı. ''Melly canım.'' Melanie'nin siyah ve çekici gözleri öfkeden parlıyordu. ''Kocam savaşa gitmekten korkmadı. Seninki de. Birlikte can vermelerini isterdim. Ah affedersin cicim, yüreğim birden katılaştı. Ne söylediğimi bilmiyorum.'' Özür dileyen bir tavırla Scarlett'in elini tuttu. Scarlett bakışlarını onun üzerine dikti. O sırada Charles'ı değil, eşliği düşünüyordu. Ölmek gerektiği takdirde... Başını çevirince Doktor Maid'in tezgaha yaklaştığını gördü. Ona gülümsedi. Doktor Maid, ''Yavrularım, buraya geldiğiniz için sizlere teşekkür ederim. Burada görev almak için ne gibi zahmetlere katlandığınızı çok iyi biliyorum. Fakat elden başka bir şey gelmiyor. Dava uğrunda her şey geçerli. Sonra size bir sır söylemek isterim. Hastaneye para kazandıracak bir sürpriz hazırladım. Ama korkarım ki kadınların hoşuna gitmeyecek.'' Birden durdu. Kırçıl sakalını çekiştirerek uzun uzun güldü. ''Söyleyin Allah aşkınıza, neymiş bu sürpriz?'' ''Son sözlerimle ne demek istediğimi anlamanız gerekirdi yavrularım. Düşünürler beni bu kentten kovacak olurlarsa beni siz savunursunuz. Kısacası hastane hakkında göreceksiniz. Bakın şimdiye kadar böyle bir şey yapılmadı.'' Sözlerini bitirdikten sonra birazca kasatarak köşede oturan kadınların yanına gitti. Doktor gider gitmez iki ihtiyar adam tezgaha gelerek 10 metre dantel istedi. Scarlett, ''Buraya hiç erkek uğramadığına göre böyle ihtiyarların gelmesi de yine iyi bir şeydir.'' diye düşündü. Sonra istenilen danteli ölçmeye başladı. O siparişle meşgul olurken ihtiyarlardan biri de onun çenesini okşuyordu. Danteli aldıktan sonra bu iki ihtiyar birlikte büfeye gitti. Daha sonra tezgaha başkaları geldi. Scarlett ile Melanie'nin tezgahları, kahkaha ile gülen Maybel Merriweather'ın alaylı sözleri duyulan Fanny Elsing'in ve herkesi gülmekten kırıp geçiren Whiting hemşireninki kadar rağbet görmüyordu. Melanie erkeklere satıcı bir kız gibi gayet sakin bir biçimde hizmet ediyor, öteberi satıyordu. Yengesi Scarlett de ondan farklı değildi. Salonda bulunanlar arkası kesilmeyen sorular sorarak, gevezelik ederek ve durmadan eşya alarak bütün tezgahların önünü doldurmuşlardı. Ama Scarlett ile Melanie'nin tezgahlarının önü kalabalık değildi. Birkaç müşteri geldi. Onlar da Ashley ile üniversitede tanıştıklarından, onun askeri yeteneğine hayran olduklarından, Charles'ın zamansız ölümünün Atlanta için bir kayıp olduğundan söz ettiler. Bu sırada orkestra çok neşeli ve sürükleyici bir şarkı olan Johnny Booker Bu Zenciye Yardım Et adlı parçayı çalmaya başladı. Scarlett avazı çıktığı kadar bağırmak, dans etmek istiyordu. Bu istek onun içinde kaynayıp duruyordu. Ayaklarıyla tempo tutmaya başladı. Gözleri şimşek gibi çakıyordu. Onun karşısında, salonun yan tarafında, toplantıya yeni gelen bir adam ayakta duruyordu. O Scarlett'i görünce çok şaşırdı. Asi kadının şimşek çakan gözlerini ve çatık yüzünü incelemeye başladı. Sonra kendi kendine gülümsedi. Çünkü bu gözlerde ve bu yüzde herhangi bir erkeğin anlayabileceği bir çağrı ifadesi vardı. İri yapılı bir adamdı. Boyu salondaki subaylardan daha büyüktü. Geniş omuzları, insanı güldürecek derecede küçük ayakları vardı. Frakının simsiyah ceketi, ince gömleğinin önlüğü ve pantolonunun zarif kesimi yüzündeki anlamla ters düşecek biçimde garipti. Çünkü giyimine çok özen göstermişti. Dikkat çekici elbisesinin altında, zarifliğine rağmen tehlikeli bir kuvvete sahip bir vücut gizliydi. Kara kehribar rengindeki saçları ve pek az bırakılmış siyah bıyıklarıyla herkes onu bir yabancı sanırdı. Şehvet duygularına sahip ve eğlenceye düşkün bir kişi gibi görünüyordu. Onu ilk görüşte böyle değerlendirenler tahminlerinde yanılmazlardı. Kendine olan güveni, ona küstahlığa varan bir görüntü veriyordu. İçlerinde şeytanın ışığı yanan cüretkar gözlerini Scarlett'in üstüne dikti. Öyle garip bir şey oldu ki, kadın kendisine dikkatle bakıldığını anlayınca gözlerini ona doğru çevirdi. Scarlett'in hafızasındaki anıların çanları çalmaya başladı. Fakat birkaç saniye bu adamın kim olduğunu anımsayamadı. Ama aylardan beri kendisiyle ilgilenen ilk erkek o olduğu için ona gülümsedi. Adam eğildi, o da bir reveransla karşılık verdi. Doğruldu ve birden çevik adımlarla Scarlett'e doğru yürümeye başladı. Scarlett o anda dehşet içinde kaldı. Elini ağzına götürdü. Evet, şimdi onun kim olduğunu biliyordu. Scarlett şaşkınlıktan felç olmuş gibiydi. Adam kalabalığın arasından kendine yol açmaya çalışıyor ve ona doğru ilerliyordu. Scarlett kaçmak ve limonata dağıtılan salona geçmek istedi. Fakat elbisesi tezgahın iyi çakılmamış bir çivisine takıldı. Elbiseyi çividen kurtarmak için bir hayli uğraştı. Sonunda elbisenin kumaşını yırttı. Fakat adam onun yanına gelmişti. O, "İzin verir misiniz?" dedi ve elbisenin eteğini çividen kurtardı. "Beni tanıyacağınızı kesinlikle ummuyordum, Miss O'Hara." Olgun bir adamın sesiyle yapılan bu konuşma, sıcak olduğu kadar kulağa hoş geliyordu. Charleston şivesiyle çok uyumlu biçimde konuşuyordu. Ashley'nin evindeki kütüphanede başına gelenleri anımsayan Scarlett, utancından kızardı. Ona yardım dileyen bir tavırla baktı ve hayatında şimdiye kadar gördüğü gözlerin en siyahını gördü. Bu gözler acımasız olduğu kadar da neşe içinde yüzüyordu. Dünyada bunca insan varken, felek bu tehlikeli adamı, genç kızları ifade eden bu alçağı, Ashley ile aralarında geçen konuşmayı gizlenip dinleyen ve kendisine sosyete kadını olmadığını söyleyen bu soysuzu ne diye karşısına çıkarıyordu? Onun sesini duyan Melanie döndü ve işte o zaman Scarlett, belki de hayatında ilk kez görümcesi olduğu için Allah'a şükretti. Melanie hafif bir gülümsemeyle, "Siz Mr. Red Butler değil misiniz? Size bir yerde rastlamıştım ama," dedi ve elini uzattı. Erkek eğilerek Melanie'nin elini öptü. "Nişan töreninizin mutlu gününde sanırım. Ben Deniz'i anımsadığınız için çok teşekkür ederim." "Charleston'dan bu kadar uzakta neyle meşgul oluyorsunuz Mr. Butler?" "İşler Mrs. Wilkes, o kadar usandırıcı işler ki, bundan sonra kentinizi sık sık ziyaret edeceğimi umuyorum. Yalnızca ithalatla değil, ithal edilen eşyanın dağıtımıyla da uğraşmak gerekiyor. Melanie alnını buruşturarak kısa bir süre düşündükten sonra, ithalat mı diye sordu ve birden anladı. Demek ablukayı kırarak dillere destan olan yüzbaşı Butler sizsiniz, öyle mi? Her genç kızın üstünde sizin getirdiğiniz elbiseler var. Scarlett, sen bu işi çok çekici bulmuyor musun? Fakat şekerim, senin neyin var? İyi değil misin? Otur şuraya. Scarlett bir sandalyeye oturdu. Oturmadı da adeta çöktü. Öyle derin derin soluyordu ki korsesinin patlamasından korktu. Tanrım, ne müthiş şey diye düşündü. Bu adama tekrar rastlayacağını aklından bile geçirmemişti. Butler tezgahın üstünden Scarlett'in yelpazesini alarak zavallı kadını yelpazelemeye başladı. Bu işi ciddi ve nezaketle yapıyor görünüyordu. Ama gözleri gerçeği ortaya koyuyordu. Doğrusu burası çok sıcak dedi. Miss O'Hara kendilerini iyi hissetmemekte çok haklı. Sizi pencerenin önüne kadar götürebilir miyim? Scarlett çok sert biçimde cevap verdi. Hayır. Melanie onun bu davranışı karşısında yerinden fırladı ve artık ona O'Hara demiyorlar. Mrs. Hamilton diyorlar. Bundan sonra ben ona bir kız kardeş gibi bakacağım diyerek açıklama yapmak gereğini duydu. Sonra Scarlett'e şefkatle baktı. Yüzbaşı Butler'ın yüzünde beliren anlam karşısında Scarlett boğulacağını sandı. Butler kurnazca eğilerek, ''Şuna inanıyorum ki iki kibar hanım için bu mükemmel bir şeydir.'' dedi. Gerçi bütün erkekler bu düşüncede oluyorlardı ama Scarlett, Butler'ın sözlerindeki gizli anlamı hissetti. ''Öyle sanıyorum ki eşleriniz bu akşam buradaki eğlenceye şeref veriyorlardır. Onlarla görüşebileceğime cidden çok memnunum.'' Melanie gururla başını kaldırarak, ''Benim eşim Virginia'dadır.'' dedi. Charles ise, dedikten sonra konuşmasını kesti. Scarlett kesin bir tavırla ve her sözcüğü açık bir biçimde söyleyerek, ''Karargâhta öldü.'' dedi. Sonra, ''Bu adam defolup gitmeyecek mi?'' diye düşündü. Melanie hayret içinde kalmıştı. Yengesine baktı. Yüzbaşı da üzüntüsünü bildirir bir harekette bulundu. ''Hanımlar, sorduğuma pişmanım. Affınızı rica ederim. İzin veriniz de bir yabancı sizi teselli için vatan uğrunda ölmenin sonsuza kadar yaşamak olduğunu söylesin.'' Melanie gözlerinden yaşlar akarken ona gülümsedi. Scarlett ise içini bir kin ve öfkenin kemirdiğini hissetti. Butler böyle durumlarda terbiye görmüş herhangi bir adamın yapacağı gibi zarif bir düşüncede bulunmuşsa da söylediklerinin bir sözcüğüne bile inanmıyordu. Scarlett ile alay ediyordu. Melanie de Butler'ın içini okuyamayacak kadar aptaldı. Scarlett birden dehşet içinde ''Allah kimseye bir başkasının içini okumayı öğretmesin.'' diye dua etti. Bu adam hakkımdaki bütün bildiklerini söyler mi acaba diye düşündü. Kuşkusuz pek kibar bir adam değildi. Scarlett ona baktı ve alt dudağını büküşünden, yelpazeyi sallayışından sahte bir acı duyduğunu anladı. Butler'ın bakışı Scarlett'e cesaret verdi ve bütün kuvveti bir kin haline dönüştü. Elinden yelpazeyi öfkeli bir biçimde aldı, sonra sert bir tavırla ''Ben çok iyiyim.'' dedi. ''Saçlarımı boş yere bozmayın.'' ''Canım Scarlett, yüzbaşı Butler, siz onun kusuruna bakmayın. O zavallı Charlie'nin adını işitince kendinden geçiyor. Bilincini kaybetme noktasına geliyor. Zaten buraya gelişimiz de hiç doğru olmadı ya. Sırtımızdaki yas elbiselerini henüz çıkarmadık. Zavallı yavrucağın hakkı da yok sayılmaz. Bütün bu eğlence, müzik, hatta gürültü Scarlett'in sinirlerini alt üst etti.''